Ayrım 13. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 146. Peter Fungabera'nın haberi sabahın erken saatinde geldi. Craig ve kahyası Hans Grönwald otlakları dolaşıp eve yeni dönmüşlerdi. Craig, Joseph'in hazırladığı o devlere layık kahvaltılardan birini etmekteydi. Telefon çaldığında ağzında ev yapması sucuktan bir lokma vardı, uzanıp açtı. ''Bay Mellow, ben Yüzbaşı Nibabi. General derhal kendisiyle operasyon merkezinde buluşmanızı istiyor. McIlvain'deki evde. Adamımızın bu gece harekete geçmesini bekliyoruz. Ne zaman gelebilirsiniz?'' ''Orası 6 saatlik otomobil yolu,'' dedi Craig. ''Bayan Jay havaalanına doğru yola çıktı bile. 2 saate kadar Kingsley'ine uğrayıp sizi de alabilir.'' Salihan gerçekten 2 saatten önce geldi. Craig onu pistin kenarında bekliyordu. Doğruca Harare havaalanına uçtular. Sonra Salihan McIlvain tepelerine kadar şoförlük yaptı. Bahçe kapılarından girdikleri anda burada olağanüstü bir faaliyet olduğunu hemen fark ettiler. Ön bahçede bir Super Frelon helikopter duruyordu. Pilot ve teknisyen gövdeye yaslanmış çene çalmaktaydılar. Sally Ann ve Craig yaklaşırken ilgiyle baktılar, sonra onların önemsiz olduğuna karar verip başlarını çevirdiler. 4 tane kum rengi ordu kamyonu da evin arkasındaydı. Tam savaş donanımı içindeki 3. Tugay askerleri kamyonların çevresindeydi. Craig onların heyecanını hissedebiliyordu. Ava hazırlanan tazılar gibiydi hepsi. Peter Fungabera'nın odası operasyon karargahı haline getirilmişti. Duvardaki kabartma haritanın karşısına 2 uzun kamp masası konmuştu bir kere. Birincisinde 3 küçük rütbeli subay oturuyordu. İkincisinin üstünde bir telsiz cihazı durmakta, Timon Nbebi telsiz operatörünün üzerinden eğilmiş oraya laf yetiştirmekteydi. Alçak sesle Shona dilinde hızlı hızlı konuşuyordu. Craig söylenenleri izleyemedi. Nibebi birden kafasını kaldırdı. Haritanın başında bekleyen siyah çavuşa bir emir verdi. Adam renkli toplu iğnelerden birini derhal yeni bir noktaya dikti. Peter Fungabera, Craig ile Salihan'a elini sallayarak selam verdi. Oturmaları için işaret etti. O da telefonda konuşuyordu. Telefonu kapatır kapatmaz hemen anlattı. Depolardan 3'ünün yerini biliyoruz. Biri Chimanimani dağlarındaki bir şambada. Çoğu leopar postu, biraz da fil dişi. İkincisi Chirezi yakınında güneyde. Bu daha çok fil dişi. Üçüncüsü ise kuzeyden geliyor. Tuti istasyonunda saklandığını sanıyoruz. En büyük ve en değerli sevkiyat o. Fil dişi ve gergedan boynuzu. Yüzbaşı Nibebi ona bir not uzatınca konuşmasını kesti. Notu hızla okudu. ''İyi, 2 birliği kuzeyde Karaoy'a kadar ilerletin.'' dedi. Sonra tekrar Craig'e döndü. ''Operasyonun şifre adı Bada. Shona dilinde leopar demek. Sanığımızı da tüm operasyon boyunca Bada diyeceğiz.'' Craig başını salladı. ''Şu anda Bada'nın Harare'den ayrıldığını öğrendik. Resmi bir Mercedes'le gidiyor. Şoförü ve 2 de fedaisi var. Her 3'ü de Matabele tabii.'' ''Nereye doğru?'' diye sordu Selian hemen. ''Şu andaki görünüşe göre kuzeye gidiyor ama henüz emin olmak için vakit çok erken.'' ''Büyük sevkiyatı karşılamaya mı?'' Salihan'ın gözlerinde savaş ışıkları oynaşıyordu. Craig kendi duyduğu heyecanın da ensesindeki saçların dibini gıdıklamaya başladığını hissetti. ''Öyle olduğuna inanmak zorundayız.'' dedi Peter. ''Şimdi Bağda kuzeye giderse ne yapacağımızı anlatayım.'' Chimanimani'den ve Chirezi'den gelen mallar bir engel çıkmadan havaalanına kadar gidecektir. Oraya vardıkları anda şoförler ve yanlarındakiler hemen tutuklanacak, sonradan tanık olarak onlardan yararlanılmaya çalışılacak. Tabii hareketleri kamyonlar yüklenmeye başladığı andan itibaren göz altında olacak. Her 2 deponun sahipleri de kamyonlar oradan çıktıktan sonra hemen tutuklanacak. Craig ve Selian dikkatle dinliyorlardı. Peter devam etti. ''Eğer Bada doğuya ya da güneye giderse operasyonun odak noktasını oralara çevireceğiz. Ama en önemli parti kuzeydeki olduğuna göre oraya gideceğini tahmin ediyoruz. Tabii eğer giderse. Ama sanıyorum haklı çıkıyoruz. Emin olduğumuz anda biz de yola çıkabiliriz.'' ''Selian, onu nasıl yakalamayı planlıyorsunuz?'' dedi. ''Bu daha çok çıkacak fırsatlara bağlı. Ne yapacağımız Bada'nın hareketlerine göre gelişecek. Malla adam arasında fiziksel bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Kaçak malı taşıyan kamyonu da, onun Mercedes'ini de gözleyeceğiz. Bir araya geldikleri anda üstlerine sıçrayacağız.'' Peter Fungabeyra bunu söylerken elindeki değneği sol elinin avucunda şaklattı. Tabanca sesi gibi bir ses çıktı. Craig kendini öyle kaptırmıştı ki bu sesten havaya zıpladı. Sonra Sally'e bakıp saf saf sırıttı. Telsiz tıkırdıyordu. Bir ses Shona dilinde konuştu. Yüzbaşı Nibe bir mesajı aldığını belirtti. Peter'e doğru baktı. Olay geldi efendim. Bada Karoi yolunda son hızla kuzeye doğru gidiyor. Pekala yüzbaşı, üçüncü aşamaya geçebiliriz diye emir verdi Peter. Silahının omuz kayışını kuşandı. Tuti yolundaki gözlem ekiplerinden haber var mı? Yüzbaşı Nibe bir mikrofona üç kere seslendi. Hemen cevap aldı. Kısa bir cevap. Henüz bir şey yok generalim diye bildirdi Peter'e. Henüz çok erken. Peter bordo beresini başına çapkınlar gibi yan giydi. Berenin gümüş leopar arması sağ gözünün üstünde parıldadı. Ama biz de artık ileri mevkilerimize doğru yola çıkabiliriz. Kapıdan balkona ilk önce o çıktı. Helikopter ekibi onun geldiğini gördü. Hemen sigaralarını ellerinden attılar. Ayaklarıyla basıp söndürdükten sonra önce kendileri bindiler. Peter Fungabeyra bindiği anda motor da çalışmaya başladı. Tepedeki pervane harekete geçti. Hepsi yerlerine oturup kemerlerini bağladıkları sırada Craig ne zamandır kendisini tedirgin eden bir soruyu sordu. Ama motor gürültüsünden yararlanıp başkalarının işitemeyeceği kadar alçak sesle sordu. Peter, bu tam anlamıyla askeri bir operasyon oluyor. Hemen hemen bir haçlı seferi. Ne diye olayı polise devretmiyorsun? Beyaz amirleri kovduklarından bu yana polis dediğim bir tormar zorba salaktan ibaret kaldı. Peter'in yüzünde birden yaramaz bir gülümseme belirdi. Hem arkadaş, o gergedanlar benim de gergedanım bir bakıma. Helikopter hepsinin bağırsaklarını aşağıya çeken bir hızla yükseldi, burnu kuzeye doğru döndü. Alçaktan ağır ağır uzaklaşmaya başladı. Gövdenin içinden geçen hava konuşmayı olanaksız hale getiriyordu. Kuzeye giden ana yolu izliyor ama yolun iyice batısından gidiyor, Mercedes'tekilerin kendilerini görmesine engel olmak istiyorlardı. Bir saat kadar sonra helikopter Karaoy'u üzerinde bir döndü, oradaki küçük askeri kaleye inişe geçti. Craig kolundaki saate baktı, dördü geçiyordu. Peter Fungabeyra bu hareketi gördü, başını salladı. Evet, galiba bu iş bir gece operasyonu olacak dedi. Karaoy köyü bir zamanlar beyazların çiftlikleriyle doluydu. Ama şimdi tek bir sokak üzerinde birkaç dükkan, bir benzin istasyonu, bir postane, bir de küçük karakol kalmıştı. Askeri üs köyün biraz ilerisindeydi. Çete savaşları zamanındaki gibi hala iyi korunuyor, çevresini dikenli teller dolaşıyor, kum torbalarından kalın duvarlar onu çevreden ayırıyordu. Üs komutanı genç siyah bir teğmendi. Gelen konuğun önemi onu fena ürkütmüştü. Peter Fungabeyra ne zaman ağzını açsa adam hemen tiyatro sahnesindeymiş gibi selam çakıyordu. ''Çekin bu salağı gözümün önünden!'' diye hırladı Peter, yüzbaşı Nibebi'ye. Hemen komuta yerine geçti. ''Badanın durumu hakkında son raporu demel istiyorum.'' Nibebi telsizden başını kaldırdı. Bada 23 dakika önce Sinova'dan geçmiş. ''Tamam, bindiği arabanın tam bir tanımı var mı elimizde?'' ''Lacivert Mercedes, 280E, burnunda bakan forsu var. Plaka numarası PL673. Yanında giden motosikletli de yok, başka muhafız da yok. Yalnızca içindeki 4 kişi.'' ''Bu tüm birliklere iletilsin. Ateş edilmeyeceğini de bir kere daha tekrarla. Bada sağ ve sağlam olarak ele geçmeli.'' Ona bir zarar gelirse yeni bir Matabele isyanıyla karşı karşıya kalırız. Kimse ne ona ne de arabasına ateş edecek. Kendi canını kurtarmak için olsa bile hatta. Emri dinlemeyen şahsen bana hesap vermek zorunda kalır. Nibebi her birliği birer birer aradı. Peter'in emirlerini tekrarladı. Onların mesajı aldıklarını onaylamalarını bekledi. Sonra sabırla oturup beklemeye başladılar. Çatlak mineli fincanlardan çayı içiyor, gözleri telsizle vakit öldürüyorlardı. Telsiz birden çatırdayarak hayata döndü. Timon Nibebi hemen oraya koştu. ''Kamyonu görmüşler.'' diye tercüme etti zafer dolu bir sesle. ''Yeşil, 5 tonluk, arkası tenteyle kapalı bir Ford'muş. Bir şoför bir de yanında adam. Ağır yüklüymüş. Süspansiyonu bu yüzden etkilendiğinden düşük vitesle gidiyormuş. Sanyati nehrini 10 dakika önce geçmişler. Tuti istasyonu tarafından buranın 25 mil kuzeyindeki ana yol kavşağına doğru geliyorlarmış.'' Peter Fungabeyra yumuşak bir sesle Demek ki Bağda ile kamyon karşılaşacak biçimde hareket ediyorlar dedi. Gözlerinde tıpkı bir avcının gözündeki pırıltı vardı. Ama tüm dikkatleri o telsizdeydi. Ne zaman çatırdasa bütün gözler ona dönüyordu. Raporlar düzenli olarak gelmekte, Mercedes'in kuzeye, onların bulunduğu yere, kamyonun da tozlu şose üzerinden ağır ağır ters yönde yaklaşmakta olduklarını bildirmekteydiler. Her raporun arasında sessiz oturuyor, koyu, fazla şekerli çaylarını yudumluyor, kepekli ekmek ve sığır etinden yapılmış sandviçlerini kemiriyorlardı. Peter Fungabeyre az yiyordu. Sandalyesini iki arka ayağı üzerine kaldırmış, kendi ayaklarını komutan masasına dayamıştı. Değneğini lastik tabanlı avcı çizmelerine düzenli aralıklarla vurup duruyor, bu ses Craig'in iyice sinirine dokunmaya başlıyordu. Birden Craig'in canı fena halde sigara içmek istedi. Aylardan beri ilk defa duyuyordu bu duyguyu. Ayağa kalktı, küçük odanın içinde sabırsızca dolaşmaya başladı. Timon Nibebi bir rapor daha aldı. Mikrofonu elinden bırakırken mesajı Shona dilinden tercüme etti. Mercedes köye varmış. Benzinciden benzin alıyorlarmış. Tungata Zebi ve onlardan birkaç yüz metre uzaktaydı. Craig bunu öğrendiğine sıkıldı. Şu ana kadar bu iş bir ölüm kalım kovalamacası olmaktan çok bir zihinsel egzersize benziyordu. Tungata'yı bir insan olarak düşünmekten vazgeçmişti Craig. Badaydı o yalnızca. Avlanacak avdı. Daha kurnaz davranıp tuzağa kıstırılması gereken bir av. Ama şimdi birdenbire onu bir insan olarak, bir dost olarak, olağanüstü bir kişi olarak hatırladı. Bir kere daha, içindeki sadakat tortusuyla bir suçluyu cezalandırma isteği arasında bocaladı. O da birden ona baskı yapmaya başladı. Kum torbalarının çevrelediği küçük bahçeye çıktı. Güneş batmış, gökler mor bir renk almıştı. Başını kaldırıp baktı, arkasında hafif ayak sesleri duydu. Craig döndü. ''O kadar mutsuz olma.'' dedi Salihan yavaşça. Craig onun bu ilgisinden duygulandı. ''Gruba katılmak zorunda değilsin.'' diye devam etti Salihan. ''Burada kalabilirsin.'' Craig başını iki yana salladı. ''Emin olmam gerek. Kendi gözümle görmem gerek.'' dedi. ''Ama yine de nefret ediyorum.'' ''Biliyorum. Bu yüzden de sana saygı duyuyorum.'' Craig başını eğip onun yukarıya kaldırdığı yüzüne baktı. Öpülmek istediğini anladı. Onca zamandır sabırla beklediği an gelmişti. Salihan artık hazırdı. Onun da duyduğu ihtiyaç kendisininki kadar güçlüydü. Parmaklarının ucuyla yanağına dokundu. Uzun kirpikli göz kapakları titredi. Gözler yarı kapandı. Salihan ona doğru sallandı. Craig bir kere daha onu ne kadar çok sevdiğini fark etti. Bunu bilmek bir an soluksuz kalmasına yol açtı. İçinde hemen hemen dinsel bir dehşet duygusu doğdu. ''Salihan'' diye fısıldadı. O anda komut odasının kapısı gürültüyle açıldı. Peter Fungabeyre bahçeye çıktı. ''Gidiyoruz'' dedi. İkisi ayrıldılar. Craig genç kadının uykudan uyanır gibi silkinip kendini toplamaya çalıştığını gördü. Gözleri tekrar dikkatli bakmaya başladı. Yan yana Peter'le Timon'un peşinden Land Rover'a bindiler. Günün sıcağından sonra akşam iyice serinlemişti. Rüzgar da etkiliydi. Land Rover'ın üst tentesini kapamışlardı. Timon Nibebi direksiyonu kullanıyor. Yanındaki koltukta Peter Fungabeyre oturuyordu. Craig ve Salihan arka kanepede telsizciyle hemen hemen kucak kucağa ancak sıkışmışlardı. Timon arabayı dikkatli sürüyor, ışıklarını hafif kullanıyordu. Üçüncü Tugay'ın üstü açık iki kamyonu savaş donanımlı askerleriyle tam onların arkasındaydı. Mercedes ancak yarım mil ilerideydi. Ara sıra tepelere tırmanırken stop lambaları görünüyordu. Peter Fungabeyre odometreye baktı. 23 mil gelmişiz. Sanyati ve Tuti'ye sapan yol 2 mil ileride. Değneğiyle Timon'un omzuna dokundu. Yana çek, kavşaktaki birliği ara. Craig soğuktan olduğu kadar da heyecandan titriyordu. Motoru çalışır durumda tutan Timon, ilerideki kavşakta bekleyen grubu aradı. Hah, tamam. Timon sesindeki sevinci gizleyemiyordu. Bada ana yoldan sapmış generalim. Hedef kamyon da kavşaktan 2 mil geride durmuş. Bu randevulu bir buluşma olmalı efendim. Yürü diye emir verdi Peter Fungabeyre. İzle onları. Bu sefer Timon Nibebi arabayı hızlı sürdü. Farlarını iyice yaktı. İşte kavşak, dedi Peter. Yapılmamış yolun tozu farların ışığında belirmişti. Timon biraz yavaşladı, hemen saptı. Üçüncü tugaydan bir çavuş karanlıkta çalıların arasından çıktı. Land Rover'ın basamağını atlamayı başardı. Boş eliyle bir selam çaktı. Buradan bir dakika önce geçtiler generalim, dedi. Kamyon biraz ileride. Hemen arkasında yolu kapattık. Siz geçer geçmez burasını da kapatacağız efendim. Onları kıstırdık. Devam edin çavuş. Peter bunu söyledikten sonra Timon Nibebi'ye döndü. Buradan sonra yol yokuş aşağı iniyor. Kamyonlar inişe geçer geçmez kontağı kapasınlar. Sessiz gidelim. Ağır motorlar susunca ortaya çıkan sessizlik pek ürkütücü oldu. Duyulabilen tek ses Land Rover'ın lastiklerinin çakıllarda çıkardığı ses, bir de uğuldayan rüzgardı. Yolun kıvrımları karanlığın içinde sanki üstlerine apansız saldırıyordu. Timon Nibebi birinci yamacı inerken direksiyona sımsıkı sarılmıştı. İki kamyona onların stop lambaları yol gösteriyordu. Aralarında canavar gibi iki koca gölge, saliyen dönemeçlerde üst üste yığılırken uzanıp Craig'in elini tuttu. Craig onu kucaklayıp kendine yasladı. ''İşte oradalar,'' dedi birden Peter Fungabera. Sesi heyecandan katılaşmıştı. Aşağıda Mercedes'in farları ağaçların ilerisinde parlıyordu. Land Rover hızla arayı kapatmaktaydı. İlerideki farlar bir dönemeç yüzünden birkaç saniye gözden kayboldu, sonra tekrar göründü. Uzun hüzmeler yolu ta ilerlere kadar aydınlatıyordu. Birden o ışığa bir cevap geldi. Karşıda bir çift far bembeyaz parıldadı. Üç kere peş peşe yanıp söndü. Bu herhalde kararlaştırılmış bir şifre olmalıydı. Mercedes hemen yavaşladı. ''Enseledik onları,'' dedi Peter Fungabeyra sevinç içinde. Kendi park lambalarını söndürdü. Aşağıda tenteli bir kamyon karanlıkta park etmiş durmakta olduğu yerden kıpırdadı, yolun ortasına çıktı. Farları o sıra durmakta olan Mercedes'i aydınlattı. İki adam Mercedes'ten indi, kamyona doğru yürüdü. Birinin elinde tüfek vardı. Açık pencereden şoförle konuşmaya başladılar. Land Rover sessizce karanlığın içinden o parlak ışıklı tabloya doğru atıldı. Saleyen Craig'in eline şaşırtıcı bir kuvvetle sarılmıştı. Aşağıdaki yolda adamlardan bir tanesi duran kamyonun arkasına doğru yürümeye başladı. Sonra durdu, karanlık yoldan üzerlerine gelen Land Rover'a baktı. O kadar yaklaşmışlardı ki kamyonla Mercedes'in motor gürültülerine rağmen adam onların lastiklerinin seslerini duymuş olmalıydı. Peter Fungabera Land Rover'ın farlarını yaktı. Ortalık göz kamaştıracak şekilde aydınlandı. Aynı anda Peter eline elektronik bir megafon alıp ağzına götürdü. Kapırdamayın diye çınladı gür sesi gecenin içinde. Sonra yankılar yakındaki tepelerden geri döndü. Kaçmaya kalkışmayın. İki adam oldukları yerde dönüp Mercedes'e doğru koştular. Timon Nibebi motorun gürültüyle çalıştırdı. Land Rover ileri atıldı. Olduğunuz yerde kalın, silahlarınızı atın. Adamlar kararsızdı. Derken silahlısı tüfeğini yere attı. İkisi birlikte ellerini havaya kaldırdılar. Farlara doğru gözlerini kırpıştırdılar. Timon Nibebi Land Rover'ı Mercedes'in önünde durdurdu, yolunu kesti. Sonra yere atladı, otomobilin açık duran penceresine koştu. Uzi makineli tüfeğini içeriye çevirdi. Dışarı diye bağırdı, herkes dışarı. Arkalarından iki kamyon da yaklaşıp gıcırdayarak durdu, toz bulutları yükseldi. Silahlı askerler yere atladı, hemen koştular. Teslim olan iki adamı yerin tozları üzerine yıktılar. Mercedes'i kuşattılar. Kapıları açıp şoförü ve arka kanepede oturan adamı çekerek dışarı çıkardılar. O uzun boylu, geniş omuzlu adamı başkasına benzetmeye olanak yoktu. Farlar koyu renk hatlarını abartmalı, kaya gibi gücünü, geniş çenesini aydınlattı. Tungata zebi ve silkinip kendisini tutanlardan sıyrıldı, çevresine öfkeli bakışlarla baktı. Onu tutanlar içgüdüsel bir hareketle geri çekildi. ''Geri basın sersem çakallar, ne cesaretle bana el sürersiniz?'' Koyu renk pantolon, beyaz gömlek giymişti. Yuvarlak kafası bir top güllesi gibi karaydı. ''Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Babalarınızın size terbiye vermediğine pişman olacaksınız.'' O küstah güveni adamların bir adım daha gerilemesine yol açtı. Başlarını çevirip Land Rover'a doğru baktılar. Peter Fungabera karanlıktan adımını atıp farların ışığına çıktı. Tungata Zebi ve onu hemen tanıdı. ''Sen!'' diye hırladı. ''Elbette baş kasap!'' Peter Fungabeer'e kamyonu açın diye emretti. Gözlerini öteki adamdan ayırmıyordu. Birbirlerine öyle korkunç bir nefretle bakıyorlardı ki çevrelerindeki her şey önemini kaybediyordu. İlkel bir rekabetti bu. Tüm bu kıtanın vahşetini içeriyordu. İki güçlü adam uygarlığın tüm yüklerinden sıyrılmıştı. Düşmanlıkları öyle güçlüydü ki dayanamayacak haldeydiler bu yüke. Craig de Land Rover'dan inmiş, öne doğru ilerlemeye niyetlenmişti. Ama Mercedes'in yanına vardığında şaşkınlık içinde durdu. Böyle bir şeyi, hatta buna uzaktan yakından birazcık benzeyen bir şeyi bile asla beklemiyordu o. Bu hemen hemen somut, elle tutulabilecek kadar yoğun nefret o ana ait bir şey değildi. İki adam vahşi hayvanlar gibi birbirlerine saldıracak gibiydi. Parçalayacaklardı birbirlerinin gırtlağını. Derin kökleri olan bir nefretti bu. Uzun sürmüş bir düşmanlığın anıt gibi temeli üzerinde yükselen ortak bir hınçtı. Ele geçirilen kamyonun arkasından askerler denkleri ve sandıkları aşağıya atıyorlardı. Sandıklardan bir tanesi kırılıp açıldı. Upuzun fil dişleri farların ışığında parladı. Bir asker denklerden birini çözdü, bir tomar değerli kürkü tutup çekti. Altın benekli leopar, kızıl lekeli lynx. İşte, Peter Fungabeer'ın sesi zafer sevincinden boğulacak gibiydi. İçinde nefret ve intikam da karışıyordu. Yakalayın Matabele köpeğini. Tungato ona, bu nasıl bir düzense yine senin kellene dolanacak dedi. Seni şona orospusunun çocuğu. ''Yakalayın!'' diye tekrarladı Peter adamlarına. Ama onlar duraklıyordu. Bir görkemli adamdan yayılan görünmez güç perdesi yaklaşmalarını engelliyordu. Bu arada Sally Ann de Land Rover'dan atladı, yolun üzerinde yatan post ve fil dişi hazinesine doğru ilerledi. Bir an için Tungata Zebive ile askerlerin arasına girdi. Tungata yıldırım hızıyla harekete geçti. Gözle bile izlenemeyecek kadar hızlı. Salia'nın kolunu yakaladı, büktü, ayaklarını yerden kesti, onu kendi göğsü önündeki bir kalkan gibi tuttu. Eğilip yere atılmış tüfeği kaptı. Bu anı çok dikkatle seçmişti. Herkes bir aradaydı karşısında. Birbirlerine çok yakın duruyorlardı. Askerler öyle sıkı fıkıydılar ki kendilerinden birini vurmadan ateş etmelerine olanak yoktu. Tungata'nın arkasını Land Rover koruyordu, önünü de Salia'nın. ''Ateş etmeyin!'' diye bağırdı Peter Fungabeer adamlarına. ''Matabele piçini ben kendim istiyorum!'' Tungata tüfeği Salia'nın kolunun altından doğrulttu. Peter Fungabeer'a doğru nişan aldı. Salia'nla birlikte Land Rover'a doğru gerilemeye başladı. Land Rover'ın motoru hala çalışıyordu. ''Kaçamazsın!'' diye kasıldı Peter Fungabeer'a. ''Yol kesildi! 100 adamım var, sonunda elime düştün!'' Tungata tüfeğin namlusunu Peter Fungabeer'ın göbeğine doğru indirdi. Craig onun sol omzunun çapraz arkasında duruyordu. Tungata ateş etmeden bir an önce namlunun yine yön değiştirip biraz daha aşağıya indiğini gördü. Craig Tungata'nın hedefi bilerek saptırdığını, Peter'in kalçasının 2 santim açığına nişan aldığını anlamıştı. Otomatik tüfeğin sesi kulakları sağır edercesine patladı. Askerler dağılıp yere kapandılar. Tungata'nın tek elinde tüfek yükseldi, kurşunlar park etmiş duran kamyona saplandı. Saçın üzerinde çevreleri beyaz bilezik gibi izlerle çevrili minik delikler açtı. Peter Fungabeer'a kendini yana attı, kamyonu siper alıp yere yattı. Lastiklerin arasından emeklemeye koyuldu. Barut ve toz farların ışığını bulandırmıştı. Askerler dağılmış birbirinin atış alanını tıkıyorlardı. Bu kargaşalığın içinde Tungata Salia'yı havaya kaldırıp Land Rover'ın ön koltuğuna attı. Aynı anda kendi de şoför yerine sıçradı, arabayı vitese aldı, motor kükreyerek ilerlemeye başladı. ''Ateş etmeyin!'' Peter Fungabeer yine bağırıyordu, sesinde umutsuz bir kaygı vardı. ''Onu canlı istiyorum!'' Bir asker kendini Land Rover'ın önüne attı, onu durdurmak için yararsız bir çaba gösterdi. Çarpmanın sesi ekmek hamurunun yoğurma tahtasına düşmesi gibi oldu. Kaput adamın göğsüne çarptı, adam düştü. Şasinin altında sürüklenirken birkaç kere güm güm güm sesleri duyuldu, sonra adam arkada yolun üzerinde kaldı. Land Rover karanlık tepeye doğru tırmanmaya koyuldu. Craig bilinçli bir kararı olmaksızın terk edilen bakanlık Mercedes'inin kapısını açıp sürücü yerine kaydı. Direksiyonu 180 derece çevirdi ve gazladı. Mercedes'in kuyruğu yan yan kaydı, lastikleri döndü. Yandaki tümseye ön sağ çamurlu bir vuruşuyla burnu son birkaç derecelik gerekli dönüşü de kavradı. Craig ayağını gaz pedalından çekti, kaymayı karşıladı. Direksiyonu topladı, sonra tekrar gaza bastı. Mercedes ileri atıldı. Craig açık pencereden Peter Fungaberra'nın haykırışını duydu. Craig dur! Aldırış etmedi, önündeki ilk yokuşa baktı. Mercedes'in direksiyon mekanizması insanı yanıltacak kadar hafifti. Neredeyse fazla çevirip yamaçtan aşağı yuvarlanıyordu. Tekerin birinin başta döndüğünü fark etti. İleride Land Rover'ın stop lambaları kendi kaldırdığı tozdan hemen hemen görünmez durumdaydı. Craig otomatik transmisyonu düşürdü, motor haykırdı, hız ibresi dönüp kırmızı işarete dayandı. Araba ok gibi tepenin yukarısına fırladı, Land Rover'a hızla yaklaştı. Bir sonraki dönemeçte aradaki mesafe bitmişti. Köşeyi döndüğü anda Craig toz bulutundan kör gibi oldu. Ayağını gazdan çekip virajı duyularıyla aramak zorunda kaldı. Neredeyse yine bulamıyordu. Arka tekeri boşluğa geldi. Felaketin birkaç santim ilerisinde durumu tekrar toparladı. Arabaya alışmaya başlıyordu. 400 metre önünde Land Rover'ı bir an tozlar arasında gördü. Farları Sallyen'i aydınlattı. Yana doğru yarım dönmüş kapının üzerine tırmanıp son hızla giden arabadan atlamaya uğraşıyordu. Ama Tungata uzun kolunu uzattı, onun omzundan yakaladı, zorla geri çekip koltuğa oturttu. Eşarp kızın saçlarından uçtu, kuş gibi uzaklaştı, karanlıkta görünmez oldu. Gür siyah saçları başının ve yüzünün çevresinde uçuştu. Tozlar Land Rover'ı bir kere daha gözden sakladı. Craig göğsünde kabaran öfkenin onu boğmak üzere olduğunu hissetti. O anda Tungata Zebibe'ye karşı duyduğu nefret ömründe kimseye duymadığı kadar güçlüydü. Bir sonraki virajı temiz döndü, döner dönmez tekrar gaza yüklendi. Land Rover 300 metre ilerideydi. Mercedes uçuyor, uzaklık azalıyordu. Derken Craig bir sonraki viraj için yavaşladı. Döndüğünde Land Rover'ı çok daha yakında buldu. Sallyen dönüp arkaya ona doğru baktı. Yüzü bembeyaz, hemen hemen ışıklıydı. Farların aydınlığında saçları yüzünün çevresinde dans ediyordu. Zaman zaman yüzü örtüyordu o saçlar. Bir viraj onu gözden sildi. Craig onların peşinden viraja daldı. Tozların arasında frene bastı, tozlardan sıyrıldı ve ileride yol barikatını gördü. 3 tonluk bir askeri kamyon yanlamasına durmuş yolu kapatmıştı. Kamyonla banket arasında kalan kısma devrik ağaçlar yığılmıştı. Dolaşan dallar, ağır gövdeler birbirine zincirle bağlanmış, gerçekten aşılmaz bir engel yaratıyordu. Craig zincirlerin far ışığında parıldadığını gördü. Bu engel buldozeri bile durdurabilirdi. Barikatın önünde 5 asker duruyordu. Land Rover'ı durdurmak için tüfeklerini havada sallamaktaydılar. Ateş açmadıklarını gören Craig, inşallah Peter Fungaberra telsizde onlarla konuşmuştur diye dua etti. Ama Sallyen'in o üstü açık taşıtla ne kadar tehlikede olduğunu gördükçe içi bulanır gibi oluyordu. Bir otomatiğin o yüzü ve vücudu delik deşik edişi geliyordu gözünün önüne. ''Ne olur ateş etmeyin'' diye fısıldadı. Gaza öyle bir güçle bastı ki takma bacağının dayandığı yer acıdı. Mercedes'in burnu Land Rover'ın gerisiyle 50 metrelik bir uzaklıktaydı. Hala da yaklaşıyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 158.